Ayrım 13 sayfa 127. Dayatmak ve teşhir etmek. Birçok ailede akşam yemeği erkeğin masa başına geçip nutuk atması için uygun bir zemin ya da sahnedir. Erkek günün haberlerinden ya da politikadan söz eder. Yemeği de karısının görüşünü değerlendirir. O gün işte elde ettiği zaferleri anlatır, çocukları okul başarıları hakkında sorguya çeker, evdeki davranışlarıyla ilgili olarak da annelerine sorular sorar. Önemli ahlaki mesajları olan hikayeleri anlatır ve veya komik şakalar yapar. Erkeğin oyun yazarı, yönetmen ve başrol oyuncusu olduğu bu gösteri sırasında arada sırada devreye giren asi çocuk ve karşı koyan eş durumları dışında masadaki herkes endişe içinde söylenenleri dikkatle izliyormuş gibi ve kabul edilebilir asgari bir düzeyde konuya katılıyormuş gibi yapar. Neyse ki bu akşam yemeği bir stereotiptir. Bununla beraber bütün stereotipler gibi hazin bir şekilde tanıdıktır. Bu ne ile ilgilidir? Bir danışanımın anlattığı üvey oğluyla ilgili aşağıdaki hikaye bu soruya etkileyici bir cevap verir. Manhattan'daki yalnızca erkeklerin gittiği tanınmış bir özel okuldaki bir okulun 6. sınıfında okuyan çocuğa sataşan bir sınıf arkadaşı ona tereddüte yer bırakmayacak bir açıklıkla penis kıskançlığı olduğunu söylemişti. Bunu anlamayan çocuk kütüphanenin internet kaynaklı ansiklopedisine bakmış ve dehşet içinde bunun kızların başına gelmesi gereken bir şey olduğunu fark etmişti. Kızgın ve üzgün bir şekilde oyun sahasına dönmüş ve kendisini üzen çocuğa "Penis kıskançlığım olduğunu mu sanıyorsun? Al sana!" diye bağırarak pantolonunu indirip penisini göstermişti. Bu olayın talihsiz sonucu danışanımın üvey oğlunda çevresinden çok kendisi için travmatik olan teşhirci bir davranış kalıbını tetiklemiş olmasıydı. Bunu erkekçe kendini teşhir eylemi, Shakespeare'ın dediği gibi sahnede kasılıp huysuzluk yapan, sonra da bir daha sesleri hiç duyulmayan, erkeklerinkinden farklı değildir. Başka bir deyişle bu çocuğun teşhirciliği erkeklerin kendisine dönüklüğünün nasıl erkeğe özgüvensizlik çatışmasından kaynaklandığını gösteren kaba ama güvenilir bir kanıttı. Erkek olduğunu bilmeniz rahatlamanız için yeterli değildir. Bunu tüm ilgililere, özellikle ilgili olmayanlara, herkesin içinde göstermeniz de gerekir. Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan eski ama ünlü bir saha araştırmasında araştırmacılar 10-12 yaşlarındaki erkek ve kız çocuklarından oluşan kalabalık bir gruba rastgele seçecekleri oyuncaklarla oynamayı davet etmişlerdi. Psikanalist Erik Erikson'un bu çalışmayı analiz ederken kızların bir evin içi gibi iç mekanlarda oynamayı tercih ettiklerini, erkek çocukların ise daha çok yapılar, binalar ve kuleler inşa etmeye eğilimli olduklarını gözlemlemişti. Tahmin edebileceğiniz gibi Erikson'un söz konusu cinsiyet farklılığıyla ilgili olarak çıkardığı sonuç, erkek ve kız çocukların oyun sırasında mekan kullanımlarından cinsel organların yapılarıyla paralellik gösterdiğiydi. 60 yıl kadar sonra bugün hala geçerli olduğu kadarıyla dünyanın en büyük emlak komisyoncularının ağırlığını erkekler oluşturmaktadır. Bu fallik kaygının birçok erkek için neden bağımlılık yaratan bir savunma durumuna geldiğini anlamak kolaydır. Erkekler duygusal incinebilirliği kadınlıkla ilişkilendirdiklerinden kendilerini daha iyi hissetmek için kullandıkları telafi mekanizmasının erkekliğin tartışmasız kanıtının ortalıkta gösterilmesini içermesi mantıklıdır. Bu tür telafi mekanizması tıpkı bir sorunun algılanışını tersine çevirmek için zıddını gösteren bir reklam kampanyası gibi narsizmin, erkek ya da kadın narsizminin merkezinde yer alır. Narsizmin aşırı benlik sevgisinin bir biçimi olduğunu düşünmek yaygın bir yanlış anlam algılamalıdır. Gerçek bunun daha çok kişinin kendisinden nefret etmesiyle ilgili olmasıdır. Narsist merkezciliği içinde kendisini çok sever gibi görünür. Her davranışı bakın ben harikayım der gibidir. Ama bu daha az bilinçli olan kendinden nefret duygusuna karşı kırılgan bir savunmadır. Unutmayın ki Narkissos kendisine değil gölden yansıyan hayaline aşıktı. Üstelik psikanalist Hans Kont'un ifade ettiği gibi narsist bize bilinçli olarak kendisinden nefret ettiğini ve hiçbir iyi özelliği olmadığını söyleyen bir kişi de olabilir. İlk başta bu narsistin karşıtı gibi görünebilir. Ancak bu kendi değerini küçültücü söylemin altında olması gerektiği kadar harika olmadığı için kendinden memnuniyetsiz olduğu gerçeği yatar. Alanında başarılı bir arkadaşımın bir defasında bana "Neyin eksik ki? Başkan ya da Adalet Bakanı ya da benzeri bir şey olamıyorum." diye sormuştu. Aynı mantığa oldukça çekici olan ama kendilerinin "Neyin eksik ki? Top model olamıyorum." dercesine hırpalayan kadın danışanlarımda da rastlarım. Öyleyse narsizmi benimletmenin en iyi yolu bunun kişinin kendisine olan saygısını düzenlemeye yönelik bir girişim olduğunu söylemektir. Elbette mesele böyle konulduğunda hepimiz narsistiz ve gerçekten de öyleyiz. Narsizmin ikinci önemli unsuru bilinçli ya da bilinçsiz gösteridir. Oyuncu kendisini iyi hissetmek için seyircisini memnun etmek ve alkış almak üzere sahnede gayet bilinçli bir gösteri sergileyebilir. Ya da seyirciyi unutup oynadığı karakterin içinde kaybolarak onunla özdeşleşebilir. Oyuncunun gösteri yaptığını unuttuğu böylesi bir gösteri, profesyonel tiyatrocuların metot oyunculuğu dedikleri şeye benzer. Elbette bu tip bir oyuncu bile parayla olan ilişkisi, cinsel sorunları ya da yapımcısına karşı koyamadığı için kendisinden nefret ediyor olabilir. Sınırlarını kabul edene kadar gösterisi ve bunun başkalarında yarattığı hayranlık yalnızca geçici bir rahatlatma ve konudan uzaklaşma sağlayacaktır. Dünyanın tümü bir sahne olduğuna göre en azından konu narsizm olduğunda gösteri tiyatroyla sınırlı değildir. Akıl hastalığı ya da sağlığıyla erkek ya da kadınla sınırlı değildir. Yine de erkek ve kadın narsizmin kendisini sunma biçimleri arasında farklılıklar vardır. İkinci bölümde de gördüğümüz gibi kadınlar sosyal ilişkilerinde başarısızlıklar ve fiziksel görünüşleri yüzünden kendilerinden nefret ederlerken erkekler cinsel olarak olduğu kadar iş hayatlarındaki başarısızlıklar yüzünden de kendilerini yetersiz hissederler. Bir başka deyişle erkeklerin kendilerine dönüklüğü kesinlikle falliktir. Gıcırdayan dişler. Narsizm hakkında artık daha çok şey bildiğimize göre şimdi erkeğin kendine dönüklüğünün daha ince biçimlerine bakalım. Kendine dönük erkeğin bir ölçüye kadar bütün erkeklerin ilginç bir özelliği de kendine dönüklüklerinin farkında olmamalarıdır. İlk kendine dönük erkek olan Narkisos, suyun içinde kendine hayranlık dolu bakışına karşılık veren o çok yakışıklı erkeğin bir yansımadan ibaret olduğunu farkında değildi. Benzer bir şekilde erkekler genelde kendi psikolojik yapılarının habersiz olduklarından, başkalarını algılayış biçimlerinin kendi psikolojilerinin başkalarına yansıması olduğunu değil, nesnel gerçeklik olduğunu düşünürler. Bu bağlamda üniversitedeki profesörlerimden birini hep hatırlayacağım. Tavus kuşu misali herkes görsün diye entelektüel tüylerini sürekli açık tutan, parlak, otoriter bir adamdı. Sanki sürekli parlaklığını kanıtlama ihtiyacı olduğu içinde sınıftaki öğrencilerin gözlem ve katkılarına meydan okumaktan asla geri durmazdım. Sonuç olarak ben dahil bütün öğrencileri yıldırmış, saçmalayan salaklar haline getirmiştim. O zamanki tek savunmam, bu adamın zeki olmasına zeki ama gerçekliğe bakışı bozulmuş biri olduğuydu. Ülkenin kesinlikle en az birkaç parlak öğrencisinin devam ettiği en iyi psikiyatri bölümlerinden birinde profesördü ve etrafındaki herkese salak muamelesi yapıyordu. Bu salaklar ordusunun kendi zekasıyla ilgili olarak kendisini daha iyi hissetmek için yaratmış olduğunun farkında bile değildi. Daha ince bir örnek narsist körlüğü ancak 2 sene terapi gördükten sonra ortaya çıkan bir danışanımla ilgilidir. Hukuk fakültesinden mezun olur olmaz ideal olduğunu düşündüğü güzel, çalışkan, istikrarlı ve fedakar bir kadınla evlenmişti. Kadın gerçekten de tablo gibi kusursuz bir ev yaratmıştı. Danışanım ilk başta zevkli perdeleri, masa örtüleri, çiçekler ve çarşaflarıyla bu masalsı atmosferi sevmişti. Ama bir süre sonra ayakkabılarını uzatabileceği, giysilerini koyabileceği veya gazetesini bırakabileceği bir yer olmadığını fark etmeye başladı. Kendisini cinsel olarak da çok kısıtlanmış ve sıkılmış hissediyordu. Çünkü her şey çok hoş ve çok düzgündü. Danışanın evliliğinin 3. yılında çok heyecanlı bir evlilik dışı ilişkiye girdi. Ama doğrucu Davut olduğundan kendisini o kadar suçlu hissetti ki kısa bir süre sonra bu ilişkiyi bitirme niyetiyle olup bitenleri karısına itiraf etti. Ama karısı bunu kaldırmadı ve ondan evi hemen terk etmesini istedi. Adam karısından tamamen farklı olan sevgilisiyle bambaşka bir ilişki yaşamak üzere bir ev tuttu. Şehir merkezinde yaşayan ressam sevgilisi sanat ve aşkla dolu bir hayat sürüyordu. East Village'deki çatı katı duvarlarına belli belirsiz bir kösnürlük taşıyan devasa çıplak resimlerin dayalı veya asılı olduğu salaş bir evdi. Kadın, danışanımla ilişkisinde meydan okuyucu ve sahiplenici, uçarı bir kişilikti. Ve onu hayatta olabileceğine ihtimal vermediği yoğun cinsel zevklerle tanıştırmıştı. Ama sonuçta duygusal iniş çıkışlarına dayanamadığı sevgilisinden ayrıldıktan sonra, karısından da boşandıktan sonra sevdiği iki kadın da bir açıdan birbirlerine çok benzedikleri sonucuna vardık. Karısının hayalindeki evliliğin merkezinde kendi estetik ama karmaşık olmayan mükemmel ev vizyonu yer alıyordu. Sevgilisinin ise şehvet ve tutku estetiğine ve sanatın yücelliğine, düşüncesine dayanan kendi ilişkisi hayali vardı. Yani her iki kadın da gerçeklikte değil, hayal ve düşünce dünyasında yaşıyor ve danışanımın gerçekte kim olduğunu görmüyorlardı. Her ikisi de özellikle kendi idealize edilmiş dünyalarına uymadığı ya da onunla çalıştığı durumlarda danışanımın duygusal ihtiyaçlarını görmezden geliyorlardı. Kısacası her ikisi de danışanımla empati kurmayan narsist kadınlardı. Peki danışanım bu kadınlarla ilk ilişkiye girdiğinde nasıl olmuştu da bu gerçeği görememişti? Bu soruyu bir süre düşündük. Ama cevap da danışanımın her ikisinden de ayrıldıktan sonra bir süre kimseyle çıkmamaya karar vermesiyle bulundu. Kadınsız kalmak kendini kötü hissetmesine neden oldu. Ve kafasını dağıtmak için güzel bir spor araba satın aldı. Şehirde bu arabayla dolaşmaktan o kadar hoşlandı ki bir tane daha aldı. Ve bir tane daha. Kısa bir süre sonra kadınlarla bütün sorunlarını unuttu ve altı spor arabasının takıntılı değilse de gururla sahibi oldu. Bu arabaları gerçekten seviyor, sanki çocukları, daha doğrusu kız arkadaşlarıymış gibi bana fotoğraflarını göstermekten müthiş zevk alıyordu. Arabalarını sevdiği ve gitmesine izin verdiği kadınların yerine koyduğunu anladığımızda onların narsizmi neden daha önce fark edemediğini de anladık. Danışanın bu kadınlara sevgi duymasına rağmen onlara olan ilgisi arabalara olan ilgisinden çok daha farklıydı. Karısı ideal bir ev hayalini, sevgilisi de ideal bir seks hayatını temsil ediyordu. Arabalarda sanırım her ikisinin de bir parça vardı. Yani danışanımda kadınlar kadar hayalleriyle ilgili ve gerçekliği mükemmel olmayan doğasını inkar etmekle meşguldü. Bütün bunlar onun kendisine olan saygısını düzenlemesine ve kendisini iyi hissetmesini sağlamaya hizmet ediyordu. Kısacası kadınların narsizmini görememesinin nedeni kendi narsizmiydi. Geriye dönüp baktığımda bu adamın kendine dönüklüğünün başından beri ortada olduğunu ama sevimliliği ve iyi huyluluğu nedeniyle bunu başında göremediğini anlıyorum. Diğer yandan çoğu erkekte kendine dönüklük, arkasına gizlenecekleri bir sevimlilikleri ya da çekicilikleri olmasa bile ortada değildir. Bu aklıma bir muhasebe şirketinin en büyük ortağı olan ve oldukça kuru bir tip gibi görünen bir danışanımı getirdi. Aslında bu görüntüsünün altında güçlü duygularla sarsılıyordu. 20 yıllık evli ve ergenlik çağında 3 çocuk sahibi bir baba olarak iş yerinde çalışan genç bir kadına aşık olduğu için terapiye gelmişti. Aslında aşık olmak durumu yeterince açıklamıyor, bir kadına kafasını o kadar takmıştı ki görüşmelerimizde başka bir şeyden söz edemiyordu. ''Unutmayın, aramızda hiçbir şey geçmedi.'' dedi ve kadınla ilgili düşüncelerini anlatmaya başladı. ''Birbirimize çok yumuşak ve yoğun bir biçimde bakıyoruz ve onun odaya girdiğini bakmadan hissediyorum. Her an onu düşünüyor, onunla ilgili fantaziler kuruyorum. Kendimi onu düşünmekten alamıyorum. Karım neyin mi olduğunu soruyor. Elbette anlatmıyorum. İş yerinde bilgisayarın karşısında saatlerce, gerçekten saatlerce onu hayal ediyorum. Sanırım insanlar artık yavaş yavaş çalışmadığımı anlamaya başladılar.'' Yalnızca o yakınımdayken hayata dönüyorum. Onunla birlikteyken kendimi sanki yıllardır ölüymüşüm de dirilmişim gibi hissediyorum. Tabii çok çok güzel bir kadın. İlk başta takıntısından başka hiçbir şeyle ilgilenmeyen, bundan tutku düzeyinde zevk alan ve bunu ifade etme ihtiyacı içinde olan bu adama hiç yardım edemedim. Ve ne yaşadığını anlamak için yalnızca dinlemekle yetindim. Ama birkaç görüşmeden sonra takıntısının beni de rehin aldığını fark ettim. Hayatının geri kalanıyla ilgili kim olduğu ve psikolojisinin kaynakları hiçbir şey bilmeden aşkıyla savaşmasına nasıl yardımcı olabilirdim? Böylece yavaş yavaş onu başka yönlere çekmeye başladım. Bana kısa bir süre sonra bir miktar stres yaşadığını, çok önemli bir şey değildi, söyledi. Eve büyük oğlunun üniversite başvurularının cevapları gelmişti. İlk tercihlerinden red cevabı almış, açıkta kalmamak için yazdığı orta karar, heyecan verici olmayan bir eyalet üniversitesine kabul edilmişti. Ortanca oğlu lise son sınıftaydı. Vasat notlar alıyor ve üniversiteye gitmemekten söz ediyordu. İş yerinde çalıştığı bölüm verimliliğinin arttırılmasının amacıyla yönetim danışmanları tarafından inceleniyordu. Bölümünde bir sorun olduğunu düşünmesi için hiçbir neden olmamasına ve işinin her halükarda garantide olmasına rağmen incelemenin bazı olumsuz sonuçlar doğurmasından endişe ediyordu. Bu stres bana görece önemsiz, hele takıntısını tetiklemek için kesinlikle yetersiz göründü. Ama yine de en azından danışanım kendisine olan saygısı için tehlike oluşturması bakımından bunun çok ciddi olduğunu varsaydım. İş açısından bölümün performansından sonra saptanması halinde bunu kendisine yansıtacağını düşünmek mantıklıydı. Aynı mantığı el cephesinde de kurdum ve çocukların okul başarısızlığını da kendisine yansıtacağını varsaydım. Belki de kendisini işe yaramaz, başarısız birisi olarak görüyordu. Ama evliliğini ve iş hayatını tehdit eden bir takıntıya kapılacak kadar mı? Bana pek öyle gelmedi. Ta ki bana kafasını taktığı kadın ve kendisi hakkında başka şeyler anlatana kadar. İlişkileri kadın eğitim için yanına verildiğinde başlamıştı. Onun eğitmeniydi ve ona oldukça karmaşık şeyler öğretiyordu. Bir noktada kadını ortaklara bir sunum yapmaya teşvik etti. Kadın kendisini hazır hissetmiyordu ama sunumu yaptı ve her şey çok da iyi gitti. Sunumdan sonra da ona hürmetle karışık bir korku ve hayranlıkla bakmaya başladı. Danışanın bu durumu sanki bütün yetkilerimi ona devretmişim gibi diye tarif ediyordu. Ben onun iyi görünmesini sağladım. O da benim kendimi harika hissetmeme neden oldu. Bu danışanımın takıntısının azalmakta olan öz saygısına hitap eden bir kendini iyi hissetme aracı olduğu yolundaki varsayımı doğruladı. Peki benlik duygusuna yönelik görece küçük tehditler karşısında incinmeye neden olan bu kadar açıktı. Bu noktada bana ailesinden söz ettiğinde dokunaklı bir şekilde açıklığa kavuştu. Annesi de babası da göçmendi ve bazı açılardan tipiktiler. Çalışkan ve katı, özellikle okul başarısıyla ilgili olarak çocuklarından çok şey bekleyen insanlardı. Danışanım 11 yaşındayken 16 yaşındaki ağabeyi kablolu televizyonun gelişiminde önemli rol oynayabilecek olan ve öyle de olan bir yazılım geliştirmişti. O günden sonra ailesinin yaşamında her şey değişmişti. Anne ve baba önce medyanın dikkatini oğullarına ve tüm aileye çekerek bir yatırımcı aramışlardı. Sonra kendilerini büyük oğullarının üniversitesine başvurularına gömmüşlerdi. Sonunda danışanımın kardeşi Stanford Üniversitesi'ndeyken onunla Kaliforniya'da iş kurmaya karar vermişlerdi. Bununla Amerikan rüyasına kesilmiş bir bilet olduğuna inanarak emekli fonlarından parayı çekip aile Kaliforniya'ya taşınmış, varlarını yoklarını işe yatırmışlardı. Danışanım kendisini ihmal edilmiş hissetmesi ve kıskançlık duyması için bütün bunlar yetmezmiş gibi ağabeyi üniversitedeyken gençlerin sevgilisi olan bir film yıldızıyla tanışıp evlenmişti. Bu tarihçi, 1. Danışanımın öz saygısının neden düşük olduğunu, ailesi kendisini ağabeyinden daha az değerli buluyordu. 2. Eğitim ve iş başarısının onun için bir neden bu kadar hassas konular olduğu, aynı nedenden dolayı. 3. Oğlunun daha iyi bir üniversiteye girememesinin onun için neden bu kadar önemli olduğunu, bu başarısızlık ona ailesinin ağabeyinin parıltısının peşinden koşarken ailesi olmaktan vazgeçtiği, kendi hayatındaki acılı bir dönemi hatırlatıyordu. Ve 4. Düşük, öz saygısının ilacının neden güzel bir kadının arzulamak olduğunu, bu saygın ağabeyiyle rekabet etmemeye ve onun gibi olmaya yönelik bilinçsiz bir girişimdi, onu anlatıyordu. Bu tarihçi narsizmin nasıl kendi kendisini ürettiğine de anlatır. Çocukların kendi düşük öz saygılarını yükseltmek için tek şansları olduğunu hisseden anne ve baba ondan üstün başarı ister ve bekler. Olduğu haliyle kabul görmediğini hisseden çocuk bu duyguları bastırıp ailesinin beklentilerine cevap vermeye çalışır. Ama o bilinçsiz, kendine değer vermeme duyguları sürer ve bir yetişkin olarak kendi çocuğuyla yeni bir narsist döngü başlatarak öz saygısını onarmaya çalışır. Bu döngü narsizmin bir başka yüzünü, sevinç ve üzüntüleri vekaleten yaşama boyutunu da gösterir. Danışanımın durumunda anne ve babası hayatı çocukları üzerinden yaşıyorlardı. Ve aynı şekilde danışanım da hayatı kendi çocukları üzerinden, işi üzerinden ve hatta kafasını taktığı kadın üzerinden yaşıyordu. Kendisinin kadın güzel ve genç olduğu için canlı hissediyordu. Kendisini kadın olan hayranı olduğu için iyi hissediyordu. Aslında böylelikle fiziksel olarak ve daha da önemlisi zihnindeki bir varlık olarak onu kaybetmek istemiyordu. Takıntısı bundan ileri geliyordu. Narsizmin kültürel bir yanı olduğu açıktır. Bu danışanım durumunda bunun göçmenlerin inatla Amerikan rüyasının peşinden koşmaları ilişkisi vardı. Birçok göçmen çocuğunun bu danışanımın ya da ağabeyin hikayesiyle ya da her hikaye ötekinin parçası olduğundan her ikisiyle de bağlantı kurabileceğini düşünüyorum. Ve elbette göçmenlerin arzularının içine karışmak istemedikleri toplumun değerlerini öne çıkardığı söylenebilir. Gerçekte Amerika rüyasının peşinde koşusu herhangi biri için narsist bir kovalamaca yani içsel öz değer duygularına ulaşmanın bir aracı olarak dışsal başarı gösterişlerine erişme kaygısı olabilir. Toplumumuzdaki narsizmin kadınlar üzerindeki kötü etkisine dair çok şey söylenmiştir. Örneğin, yaşadıkları nesneleştirme deneyimli ve yeme bozukluklarında eğilimli olmalarına karşın fiziksel çekiciliğin tanımının mankenler esas alınarak yapılması gibi. Ama bunun erkekler üzerindeki sonuçları hakkında daha az şey söylenmiştir. Erkekler üzerindeki kültürel baskıların fiziksel görüntüden çok başarı görüntüsüyle ilgili olduğu açıktır. Erkekler uygulanan baskının tarzı ya da uslubu, alt kültürler hatta bölgeler arasında değişiklikler gösterse de mesaj hep aynıdır. Ve bu mesajı taşıyan genellikle babadır. Bu mesaj New York borsa sektörünün acımasız rekabet ortamında babanın otoriter bir ses tonuyla söylediği, hayatta bir yere gelmek istiyorsan, çocuğun duyduğu eğer sana saygı göstermemi istiyorsan, çok başarılı olmalısın biçimini alır. Hollywood'da verilen ise öyle harikasın ki başarılı olmazlar olmayacak. Çocuğun duyduğu başarılı olmazsam sanırım artık harika olmayacağım gibi sıcak ve bulanık bir mesajdır. Bu ikinci yaklaşım son 20 yılda yönetici eğitimi seminerlerinde çocuk yetiştirme kitaplarına kadar çeşitli alanlarda müthiş popüler oldu. Benim tecrübelerime göre olumlu geri bildirim ve çocukların daha sınırlı bir ölçüde yetişkinlerin övülmesi olumsuz geri bildirim kadar zararlı olabilir. Çocuk için bunların ikisi de aynı derecede değerlendirmecidir. Onu gözlemlediği ve değerlendirdiği performansının anne ve babası için, kendisi için değil, önemli olduğu ve değerinin başarma becerisine bağlı olduğu mesajını verir. Wall Street yaklaşımı en azından çocuğun kendisinden ne beklendiğini bilmesi açısından dolaysız bir mesaj taşırken, çocuğun sevgi sözcükleri işittiği ama daha koşullu bir şeyler hissettiği Hollywood yaklaşımı daha yönlendirmecidir. Ve bu çocuk kızgınlık veya korku duyma fırsatını bile bulamaz. Yalnızca başarmaya zorlandığını hisseder. Örneğin Barbara Walters, televizyon programına davet ettiği konuklarına hassas ve sevgi dolu bir şekilde yaklaşarak kendisine yüreklerini açmalarını isterken asıl derdi onların duyguları mıdır yoksa seyircisi için yürek parçalayıcı bir gösteriyi sahneye koyma becerisi mi? Herhalde ikisi de ama işin özü nedir? Şurası açık ki zaman değiştikçe birçok baba oğul ilişkisinin tarihsiz bir bileşeni olan başarı baskısı baba kız ve anne ilişkilerinde de daha genel bir unsur haline geliyor. Yine de Hazreti İbrahim ve oğlu İshak arasındaki dinamik bir düşünce, beklenti ya da sınavın sunağında oğlunu kurban etmek isteyen baba temelde hala erkeklere özgü bir şey. İyi de olsa kötü de kızlar babalarının büyük bir amaca sahip olma takıntısı, güç ve başarının onlara ya da onlara olmasa bile yansıtma yoluyla çocuklarına neler kazandıracağınıyla ilgili zihinleştirilmiş, idealize edilmiş düşünce için hala daha az bedel ödemekteler ve semeresini görmekteler. Hayatta olduğu gibi psikolojik de narsizmin de kötü bir şöhreti vardır. Genelde pek çok söz sahibi psikanalist narsizmin olumlu katkılarına çok göze çarpma ve üstün başarı gerektiren işlerde olmazsa olmaz olabilir. Dikkat çekmiştir. Örneğin psikanalist Hans Kold, narsizmin daha herkeste çocukluktan başlayarak nasıl geliştiğine dair koskoca bir teori geliştirmiştir. Bu teorinin benim de katıldığım sonucu kendine dönüklüğün ancak uçlarda yaşandığında patolojik olduğu yolundadır. Sağlıklı bir öz sevgi dozu, bilinçsiz olarak yaşanan kendinden nefret duygularına karşı bir savunma dahi olsa, bizi kendimize özen göstermeyi ve yaptığımız işe performansımızı arttırmaya yönlendirmesi bakımından olumlu bir şeydir. Elbette en önemli soru şudur, sağlıklı narsizmim ile aşırı narsizmim arasında ince çizgi nereden geçer? Bunu tam olarak söylemek zor olsa da karşımıza çıktığında nerede olduğunu anlarız. Daha çok da diğer insanlar anlar. Genel bir ilki olarak çocuklarımız dahil kendimizden ve başkalarından beklentimiz, kendimizin ya da onların potansiyellerinin biraz üstündeyse narsizmimiz bizi formda tutar. Ama beklentimiz potansiyelin çok üstündeyse başkalarının olduğu kadar kendimizi de yararsız acılar çektiririz. Son olarak eğer beklentilerimiz potansiyel düzeyinde veya onun biraz altındaysa kimseye bir iyilik etmiş olmayız. Diğer rehber ilke de elbette sevme kapasitesimizin performans beklentilerinin mümkün olduğunca bağımsız olmasıdır.